gerçekten. Dolayısıyla adımız bile uygun bir şey.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım programımızın başında. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19, 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özdem ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Bugün programımızda neler var, gelin şöyle bir göz atalım. Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, konservatör ve restoratör Uğur Genç stüdyo konuğumuz olacak. Sayın Genç'le kültürel mirasın korunması üzerine ve dernek çalışmaları üzerine güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Tarihte ve günümüzde yaşanmış Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin, Yusuf ile Kamber gibi nice aşk öykülerinden seçmelerin yer aldığı Şiir ve Öykü Terapisi kitabı, Hoşça Bak Aşkına, günümüz şairlerinden alınan mısralarla da desteklendi. Her biri ibretlik aşk öykülerinin ve titizlikle seçilen mısraların yer aldığı Hoşça Bak Aşkına kitabı üzerine kitabın yazarı ve kişisel gelişim uzmanı Adem Karafilik'le güzel bir söyleşimiz olacak. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Her yer sensin, kaçsan Ege'ye. Gelince gel, yazdan eriyince, yağmur dileyince, Merkür dize gelince gel.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. KÜMAT, yani Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği. Derneğimizin yönetim kurulu üyesi, aynı zamanda konservatör ve restoratör Uğur Genç stüdyo konuğumuz. Sayın Genç, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Davet ettiğiniz için çok teşekkürler öncelikle.
Kültürel mirasın korunmasına gerçekten çok önem veriyoruz. Çünkü adı üzerinde mirasımız ve siz de bu alanda çok önemli çalışmalar yürütüyorsunuz. Özgeçmişinize de şöyle bir baktığımızda gerçekten öğrencilik yıllarınızdan itibaren hep konservasyon, restorasyon gibi işlerde uğraştığınızı görüyoruz ve sanıyorum sonuç olarak bütün bu çalışmalarınız birleşmiş ve Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği'ni kurmuşsunuz. Biraz bu dernekten bahsedelim. Sonrasında da hem konservasyon nedir, restorasyon nedir, nasıl yapılır, biraz da o konulardan bahsedelim.
Seve seve sizlere ve dinleyicilerimize bu konuda bilgi vermekten mutluluk duyarız. Şimdi demiş olduğunuz gibi öğrencilik yıllarından beri de çokça kazılara gittik. Pek çok sorunları da gördük. Ta öğrencilik yıllarından beridir. Daha sonra ben ve arkadaşlarım devlet bünyesinde de restoratör konservatör olarak görev aldılar. Üniversitede hocalık yapan arkadaşlarım da aynı şekilde. Ama bu bireysel gayretlerle değil de galiba bir dernek çatısı altında örgütlenerek hareket edilmesi gereken çok önemli bir konu olduğunu fark ettik. Ve biz 2016 yılında derneğimizi kurduk. Bizim gayretimiz şuydu, alanda konservasyon uygulamaları yapılıyor. Hatta ve hatta eleştiri alan restorasyon uygulamaları da var. Sadece obje bazında ya da mimari bir örnek bazında değil de korumayı bütüncül olarak ele alıp başıyla sonuyla sürdürülebilir bir korumayı ülkemizde nasıl yerleştirebiliriz? Yani bu tek başına devletin de yapabileceği bir şey değil. Bunun için toplumda farkındalık oluşturulacak aktiviteler de gerekiyordu. Hı hı. Çalıştayların yapılması, konferansların düzenlenmesi, gerekiyorsa tanıtıcı filmler, kamu spotları. Pek çok konuda hani hareket edilmesi gereken kolektif bir çalışma olduğunu anladığımız zaman, yani konservatör, restoratör titrimize biraz daha üst perdeden bakıp, hatta işte kaçakçının önlenmesi, kaçak kazıların durdurulması ile ilgili neler yapılabilir gibi üst bir söylemle yola çıktık ve çok kısa bir süre içerisinde de destek gördük. Tüm dostlar, camiadaki büyüklerimiz, küçüklerimiz bu derneğe destek verdiler ve pek çok etkinliğe de davet edilerek kendimizi anlatma fırsatı bulduk. Hı hı. Tıpkı şu anda olduğu gibi. Evet. Tekrar teşekkür ederiz. Bizim gayretimiz şu. Yani bir çalıştay düzenlemekle de bitmiyor iş. Hı hı. Bunu yasal zeminde, bunun sonuç bildirgelerinin, yasal karşılıklarının olması için işte hukuk müşavirlerimiz var. Ya da konservatör, restoratör tanımının Avrupa'daki meslektaşlarımız gibi Türkiye'de olmasını arzu ediyoruz. Çünkü Avrupa'da şöyle bir sistem var. Bir restoratör, konservatör 1'den 8'e kadar dereceleniyor ve derecesi karşılığında iş yapabiliyor. Mesela sadece 4. seviye bir konservatör temizlik yaparken daha üst seviyede eğitimini almış, yani yüksek lisansını ve doktorasını almış kişi o işin koruma planlamasını yapıp yayınında yapabiliyor.
Üniversitelerde doğrudan doğruya koruma ve restorasyon gibi bölümler var.
Artık
öyle değil
var. Artık var. İlk İstanbul Üniversitesi'nde 1996 yılında açılmıştı. 4 yıllık bir bölüm olarak açıldı. Uzun yıllar 4 yıllık bölümlerimiz yoktu ve aradaki personel boşluğunu 2 yıllık meslek lisesi okullarındaki eğitim görmüş tekniker personel yürüttü. Ancak şu anda alanda hem 4 yıllıklar hem 2 yıllıklar aynı işi aynı derecede yapıyorlar. Hı hı. Burada bir işleyiş problemi yaşanıyor. Ama Avrupa, özellikle Avrupa Restoratörler Derneklerinin Konfederasyonu olan ECHO bunu çözümlemiş durumda. Bir restoratör konservatör tanımını yapmış ve bunun tüm Avrupa'daki ülkelerde ve hatta eyaletlerde hayat bulması için de gayret gösteriyor. Şimdi biz de ECHO ile görüşüyoruz. Gayretimiz o ki düzenleyecekleri kongrelere genel kurul toplantılarına katılacağız. Davet edildik. Türkiye temsilcisi olarak ECHO'nun bir üyesi olup Türkiye'de restoratör konservatörü meslek tanımını tüm birimlerde, kurumlarda en doğru şekilde hayat bulacağı şekliyle bunu artık hayata geçirmemiz gerekiyor ki doğru tanım yapılırsa o tanıma uygun işler de çıkacak. Aslında derneğimiz farklı bir açılımda yaptı. Son 6 ay içerisinde önleyici korumayı çok vurgulayarak bir panel düzenledik. O panelde önleyici korumanın tüm yönleriyle, yani müzelin içi, dışı, arkeolojik kazılar, yangın, deprem, yani tüm faktörleriyle kültürel mirasımız tehdit altında. Ya bunun önüne geçmek, daha sonrasında alınacak o aktif uygulamalardaki maliyeti de oldukça kısıyor. Yani önleyici koruma kültürümüzün olması gerekiyor Türkiye'de. Mesela seramik konusunda yine Eskişehir'de yaptığımız Çalıştay'da bir kere bu konunun eğitimini veren hocaları buluşturuyoruz. Hocalarımız da kendi aslında eğitimleri farklı ülkelerden de olabiliyor. Ya da bakış açıları, yaklaşımları, ekolleri farklı olabiliyor. Kendi içlerinde bir standart da gidilebiliyor bu istişareler yoluyla, beyin fırtınalarıyla. Bu güzel bir sonuç. Güzel bir sonuç veriyor. Ve başka paydaşlar, başka yararlanıcılar da yine bu işin eğitimini almış ama uzun yıllar ya çalışmamış ya da sadece bildiği yöntemlerle çalışmış kişilerin de bir nevi kendilerini revize etmeleri gibi. Yani yeni bilgilerle donanıp orada güncel gelişmeleri de takip ettikleri bir platform sunuyoruz. Biz bunu derneğimizin web sitesinde ya da sosyal medya kanallarında sürekli ilanını yaparak çağrılarda bulunuyoruz. Şu da bir konu tabii, sanat tarihçi olabilir, arkeolog olabilir. Bir eser tabii ki onun da bir muhatabı. Hani biz uygulama yapıyoruz, eseri elimizi sürüyoruz ama onun da önleyici koruma hakkında bilgi sahibi olması beklenir, gerekir.
Evet.
Ya da seramikle ilgili en azından basit anlamda neler yapılabileceğini öğrenmek anlamında bizim çalıştaylarımıza ilgi
üniversite
gösteriyorlar.
Üniversite öğrencileri de katılabilirler.
Mutlaka,
değil mi?
Mutlaka. Üniversite öğrencilerini özellikle çağrıda bulunuyoruz. Yani nerede olursa olsun, Batman'da ya da İstanbul'da, hangi üniversitede okuyor olsun. Biz bunları buluşturuyoruz. Yani aslında bizim maksadımız bir nevi
bilgi paylaşımı.
Bir bilgi paylaşımı zaten, evet. Bir de bir sinerji oluşturmak. Yani kendimizi sürekli geliştirmemiz gereken bir alandayız, konservasyon alanı. Hani konservasyon önemi de şudur, biz tarihi esere dokunuyoruz ya. Şu anda belki 1000 tane konservatör arasından sadece ben dokunuyorum. Çok büyük bir sorumluluk. Ve bu geleceğe aktarılacak. Yani 50-60 sene sonra bir konservatör benim çalıştığım objenin bir bilgi fişine baktığı zaman yani beni ayıplamamalı ya da geride kaldığımı düşünmemeli. Biz geçmişteki çalışanların şu andaki uygulamalarına biraz hani böyle şey bakarız. Yani acaba deriz, imkansızlıklarla mı böyle yapılıyor?
Daha detaylı olabilir miydi?
Ama işte bunları fırsat vermeme noktasındayız artık. Daha aklı selim. Uzun koruma programları yaparak, planlayarak doğru malzemelerle doğru işleri yapmamız gerekiyor. İşte bunları da böyle etkinliklerle, çalıştaylarla bilgi paylaşarak kendi meslek içi gelişime de, kapasite arttırmına da imkan tanıyarak gerçekleştirme gayretindeyiz.
Tabii yalnızca maddi kayıp olmuyor. Hani dediniz ya, belki bir tek ben dokunabiliyorum diye. Manevi kayıplar da oluyor. Gelecek nesillere iletiliyor tüm bu miras. Biraz bu konservasyon ve restorasyon işlemleri nasıl gerçekleşiyor? Dinleyicilerimize aktarır mısınız? Örneğin işlem nasıl başlar? O obje toprak altından çıktığı anda o süreç nasıl işler? Biraz öğrenebilir miyiz sizden?
Yani tam bir belgesel film gibi oluyor. Biz çok heyecanlanıyoruz. Çünkü dediğiniz gibi mesela toprak altında binlerce yıl kalmış bir materyal. Kim bilir o toprağa nasıl gömülmüştü en son. Yani mesela şöyle diyelim, bir mezar buluntusu mutlaka bir dini ritüeli temsil ediyor. Bir hikayesi var. Bir anda toprak kaldırılıp gün ışığında buluştuğu zaman zaten bozulma sürecine de girmiş oluyor. Biz de tam o noktada yani koruyucu tedbirler alarak ısı, ışık ve nem değerlerini kontrol altında tutarak objeyi güzel bir ortama, yani aslında bu kazı evindeki bir atölye gibi değil de bir laboratuvara aktardığımızı söyleyelim.
Daha ciddi bir ortama.
Evet. Çünkü bu dediğim gibi etkin ve çok doğru bir uygulamanın gereksinimi bir konu. Iskalamamanız gereken bir proses var. Bir kere analizini mutlaka yapmanız gerekiyor. Neyle karşı karşıya olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. İşte o yüzden laboratuvar diyoruz. Laboratuvardaki imkanlar dahilinde gerekiyorsa röntgen çekiyoruz. Gerekiyorsa tahribatsız analiz yöntemleriyle, XRF cihazlarıyla elementin içeriğini öğreniyoruz. Yani önce neyle karşı karşıya olduğumuzu bilince, bozulma durumunu da tespit edince ona uygun yol haritası da belirlemiş oluyoruz. Hangi kimyasalları kullanacağız ya da kimyasal kullanacak mıyız, mekanik mi gideceğiz? Bu politika içerisinde ele alıyoruz. Ama her malzemeye de çalışmamayı öneriyoruz. Ben kendi adıma kazı yıllarından, öğrencilikten bu yana hep bir metal konservasyonu olarak kendimi geliştirdim.
Öyle bir branşlaşma mı var öğrenciler arasında ya da yüksek lisansta mı o branşlaşma gerçekleşiyor?
İşte o konuyu bana soruyorlar öğrencilerde, nereye doğru yönelelim? Hmm. Ben diyorum ki kalbinizin sesini dinleyin. Ben çünkü metal bir objenin işte sikke çıkmış olsun, bir bakır alışımıysa böyle yemyeşil görürsünüz onu. Bakır korozun ürünleriyle kaplıdır. İşte onu böyle mikroskop altında bisturimle böyle küçük küçük temizledikten sonra.
Ameliyat yapar gibi değil mi
sanki? Kesinlikle öyle bir sabır işi.
Evet.
Ama öncesi ve sonrasını gördüğünüzde de yani muazzam olduğunu, tarihe nasıl bir dokunuş yaptığınızı. Yani sizi mutlu eden bir tablo ortaya çıkıyor.
Bu topraklar o kadar çok dediğiniz eserlerle dolu ki.
Evet.
Ve her bir minicik sikke için bile, minicik bir obje için bile bu kadar yoğun emek, maddi manevi çaba gerekiyor. Gerçekten çok zor. İşiniz gerçekten çok zor.
Çok zor. Biz bu yüzden büyüklerimizden ya da bu konuyu tam bilmeyen çevrelerden destek bekliyoruz. İlgi bekliyoruz. Hani konservasyon dediğimiz anda bile ya nedir o? Hani bu önleyici koruması da var. Hani aktif uygulamalar, pasif uygulamalar. Yani bir yere koruyucu bir şerit çekip girilmez demek bile bir konservasyon. Ya da işte spreyler satılıyor ya. İşte maalesef çeşmelerimiz boyanıyor ya da görmüşsünüzdür duvarlara kötü yazar.
Evet.
Hani onun önüne geçmek bile bir önleyici koruma. Önleyici koruma o kadar büyük bir konu ki. Hani bunu toplumun her bireyinde bir farkındalık oluşturabilirsek... Ben mesela bir konservatör olarak beni çok mesleğimi yapmış hissettirir.
Evet.
Varoluş nedenime hitap eder. İşte bir de takım oyunu gibi görüyoruz. Ben ne kadar iyi bir konservatör olsam, yani bir futboldaki futbolcu gibi iyi bir saha, iyi bir hakem, coşkulu bir taraftar. Yani hepsiyle beraber bir sonuç almam mümkün. İşte benim de mesela laboratuvarımda düzgün cihazlar. Yani Avrupa'daki videolardan hayranlıkla izlediğimiz teşkilatları ülkemizde her kazıda göremiyoruz.
Evet.
Ama bunlar sağlanırsa biz de mesleğimizi o kadar iyi yapacağız ki.
İçimizde o aşk var.
Mükemmel o tabii. Yani kendimizi sorgulamayacağız. Yani bir şeyleri yetiştirmek derdiyle. Çünkü kazı sezonlarını biliyorsunuz 3 ay ya da 4 ay.
Evet, evet.
Mesela kazının bitmesine bir hafta kala gelen materyalleri o sıra çalıştınız. Yani bir sonraki yıla... Nasıl bırakacaksınız? İşte biraz problem olduğu için hızlı bir
gözünüz arkada kalıyor değil mi?
Yani bunlara mal vermemek için bunun bir kültür, bir program, hakikaten bir proje bazında ele alınması konuları olduğunu bizler açtığımız kanal sayesinde de paylaşmaya çalışıyoruz.
Tam son dakikalarımıza yaklaşıyoruz. Tam da onu soracaktım. Kümad Medya tarafından hazırlanan Miras Sohbetleri belgesel dizisi diye önümde not var efendim. Şimdi bu diziden çok kısa bahsedelim son dakikalarımızda. Ve amacınız nedir bu belgeseli çekmekte?
Oradaki gayemiz şu oldu. Alanda o kadar çok aktörümüz var ki. Bu aktörleri bir şekilde kayıt altına almamız gerektiğini anladık. Bir sözlü tarih çalışması. Uzmanı konusunu anlatırken arka planla da yaptığı işlerden videolarımız dönüyor. Ve aslında dinleyici de fark etmeden bir insanın hikayesini dinlediğini zannederken konuyla ilgili de bayağı bilgi ediniyor.
Bilgi sahibi oluyor, evet.
Bu arka arkaya şu anda 15 tane kadar videomuz oldu. Ve bunu arttıracağız. Herkes de bu konuya emek vermiş. Tüm konservatör, restoratörlerin, sanat tarihçi ve arkeologların, koruma bilinci olan, kültürü olan herkesin söyleyecek sözü olduğuna inanıyoruz. Ve video çekimleriyle de paylaşacağız.
İnternetten nasıl ulaşabilirler? Ondan...
Bize şöyle, derneğimiz Kültürel Miras Koruma ve Araştırma Derneği, kısacası KÜMAT, Miras kanalımızdan takip edebilirsiniz. Ve hatta yorum yaparak istediğiniz konuları, hangi konularda röportaj talep ediyorsanız da bize ulaştırabilirsiniz. Bu şekilde bilgilendirici platformumuza
herkese bekliyorsunuz. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Genç yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Çalışmalarınıza kolaylıklar diliyoruz.
Sizlere
hem
ederim.
Size hem de sizin nezdinizde tüm çalışma arkadaşlarımıza.
Bize bu fırsatı verdiğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.
Hepsi kültürel mirasımızın korunması için. Sevgili dinleyicilerimiz, Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği Yönetim Kurulu üyesi, konservatör ve restoratör Uğur Genç stüdyo konuğumuzdu. Kültürel mirasımızın korunması için dedik ya tüm çabamız, biz de bu açıda, bu minvalde sohbet ettik. Kendilerine verdikleri bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Gitmeden evvel iyi düşün taşın. Mutluluğu bulacağım diyorsun ama ne zaman, ne zaman? aşklar unutulmaz hiç. Anılar, anılar, bütün yollar kapalı. Hiç ışık yok uzaklarda. Neden terk etmek istersin? Neden durmuyor zaman? Faydası yoktur gözlerdeki yaşın. Gitmeden evvel iyi düşün taşın.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Hoşça Bak Aşkına kitabının yazarı, kişisel gelişim uzmanı Adem Karafilik stüdyomuzda. Sayın Karafilik hoş geldiniz.
Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz efendim. Tabi bu kitap Vedat Güneş'le beraber ortak hazırladığımız bir kitap, onu hatırlatayım. Tabi burada bugün ben konuk olduğum için isterseniz biraz fazla ben konuşacağım. Vedat Bey'le daha sonra inşallah. Çok teşekkür ediyorum efendim, güzel bir yayın olsun.
İnşallah efendim, şimdi bu güzel kitaptan bahsedeceğiz ama biraz da sizi de tanıtalım dinleyicilerimize. Yalnızca bu kitap değil, nice yazdığınız kitaplar, nice yetiştirdiğiniz öğrenciler ve seminerlerinizde sizi dinleyen konuklar, size danışanlar aslında pek çok insana dokunma şansına sahip olan özel kişilerden birisiniz. Biraz sizi tanıyalım. Ne zamandan beri kişisel gelişim alanıyla ilgilisiniz ve bu kitapları yazmaya ne zaman ve hangi sebeplerle başladınız?
Estağfurullah, çok teşekkür ediyorum. Ben bir öğrenme yolcusuyum. Ne biliyorsunuz derseniz ben hala öğreniyorum. Öğrenmede son yok, boyut yok. Bir söz var, derler ki bir konuyu az biliyorsan git öğretmenlik yap. Hiç bilmiyorsan otur kitap yaz. Ben tuttum kişisel gelişim alanına girmeye başladığımda hiçbir şey bilmiyorum. Kitap yazmaya başladım. Kitap yazdıktan sonra baktım ki hiçbir şey anlamadığımı gördüm. Öğretmenlik yapmaya başladım. Hala öğrenciyiz. Ne biliyorsun dersin? Bilgi Allah'ındır. Bizde bir şey yok. Biz elimizden geldiğince öğrendiğimiz bilgileri yeni nesle insanlara aktarma mücadelesi içerisindeyiz. İsmi Madem Karafilik, söylediğiniz gibi eğitim, kişisel gelişim, insan kaynakları alanında eğitimler, seminerler, konferanslar veriyorum. Şiirle ve edebiyatla uğraşıyorum. Aynı zamanda şiir atölyeleri, şiir okulu yönetimi yapıyorum. Yayıncılık yapıyorum, öğretmenlik yapıyorum. Böyle kendi halimizde gidiyoruz. 1985 yılında ilk şiirim yayınlandı. İlk şiirim yayınlandıktan tam 30 yıl sonra Sessiz ve Sensiz isimli şiir kitabım yayınlandı.
O kadar ara niye verdiniz?
Çünkü ben hiçbir zaman şiirde yazarken kitap çıkartacağım diye yazmadım. Kendim için yazdım. Hala da kendim için yazıyorum. Kendime olan saygımdan dolayı yazıyorum. Ama kişisel gelişim kitapları da mevcut öğrendiğimiz bilgileri, aldığımız bilgileri insanlara aktarmak, o bilgileri paylaşmak için yaptığımız bir kitap serisi oldu. Bugün yoğunluklu olarak Hoşça Bak Aşkına ve Hoşça Bak Kendine kitaplar hakkında konuşacağız ama söylediğiniz için kısaca bahsedeceğim. Bu kişisel gelişim alanında Hızlı Okuma kitabı 28. baskı yapılıyor şu anda. Öğrenme İlkeleri serisi var. 3 farklı kitap. Onların şu anda 3. baskılarını hazırlayacağız yavaş yavaş. Bir de 3 tane farklı şiir kitabım var. Bir de Hoşça Bak Kendine ve Hoşça Bak Aşkına. Hala arayış içerisindeyiz. Öğrenmeye çalışıyoruz biz de.
Evet, biraz bu kitaplara şöyle kısa giriş yapalım. Vaktimiz yine kalırsa diğer kitaplarınızdan da dinleyicilerimizi bilgilendiririz.
Evet.
İlk olarak Hoşça Bak Kendine galiba basıldı, öyle değil mi?
Evet, önce Hoşça Bak Kendine. Şimdi Hoşça Bak Kendine şöyle, Sayın Vedat Güneş'le beraber eğitimler veriyoruz. Eğitim verirken, şimdi bizim verdiğimiz kişisel gelişim eğitimleri bilinçaltına gider. Zaten asıl eğitim bilinçaltı eğitimdir. Şimdi biz bilinç nedir, bilinçaltı nedir, bilinç dışı süreçler nedir, bunları görmeye başladık. Bir baktık ki gerçekten bilinçaltı son derece önemli bir nokta. Biz klasik eğitim sisteminde ne yapıyoruz? X, Y, var, yok, artı, eksi, doğru, yanlış, güzel, çirkin, arası yok gibi geliyor. Ama hayat öyle değil. Hayatın içerisinde gri noktalar var, flu noktalar var vesaire. Ve birileri bizim bilinçaltımıza çok güzel oynuyorlar. Nasıl oynanıyor bu? Sonra baktık ki bilinçaltına hitap eden en güzel araç öyküler ve şiir. Çünkü onlar bilinçaltına direkt hitap eden dili olarak, üslup olarak, ifade biçimi olarak oraya girer. Biz de dedik ki hem toplumda söz söyleme sanatı eğitimlerine destek olması amacıyla hem de aynı zamanda böyle insanların zihninde güzel duygular oluşturması için Hoşça Bak Kendine kitabını hazırladık. Hoşça Bak Zatına, Şeyh Galib'in şiiri var. Oradan esinlenerek zat kelimesini bilen olmadığı için biz Hoşça Bak Kendine dedik. Diyor Şeyh Galib, sendedir mahzeni, esrarı, muhabbet sende, sendedir madeni, envarı, fütüvvet sende. Yani sendedir sevgi sırlarının mahzeni sende, sendedir yiğitlik sırlarının madeni sende. Daha sonra diyor, hoşça bak zatına ki zübde-i alemsin sen, mürdüm-i dide-i ekvan olan Ademsin sen. Yani hoşça bak kendine ki sen kainatın özüsün, bütün yaratıkların göz bebeği olan insansın sen diyor. Her şey insan için değil mi?
Öyle.
Ve bir kelime var ki o kelime gündeme gelince her şey devre dışı kalır. Üç harfli.
Aşk mı?
Aşk. Aşk deyince akan sular duruluyor dendi. Dolayısıyla biz de ne yapalım diye hoşça bak kendine yaptıktan sonra biz kendimize döndük, baktık, bir şeyler yaptık ki insanın özünde aşk varmış. Yaratılışın özü aşkmış, biliyorduk da iyice perçinlenmiş oldu. Daha sonra tuttuk bunu hoşça bak aşkına kitabını derlemeye başladık. Fakat karşımıza öyle bir şey çıktı ki bir derya çıktı. Geçmişteki aşk şiirleri çıktı. Yusuf ile Züleyha çıktı. Ferhat ile Şirin çıktı. Daha sonra baktık biz bunun içerisinde Kız Kulesi efsanesi çıktı. Duyarız ama okumadığımız işte efendim Arzu ile Kamber, Tahir ile Zühre çıktı. Memuzin çıktı. Biraz daha işin içerisine girdik. Bir baktık ki Aşık Veysel ile Esma'nın hikayesi çıktı.
Daha yakın bir tarih.
Yüreğim burkuldu. Aşık ile Esma'nın hikayesini onu okurken. Daha sonra baktım ki Mihriban, lambada titreyen alev üşüyor diyor ya.
Evet.
Rahmetli Abdurrahim Karakoç. O Mihriban'ın hikayesini duyduk. Sağ olsun Durdu Güneş diye bir arkadaşımız onu bizim kitap için hazırladı, derledi. Daha sonra Neşet Ertaş'la Leyla'nın hikayesini duyduk. Muharrem Ertaş'la Neşet Ertaş'ın atışmasını duyduk. Dedik ki bu mutlaka kitaplaşmalı. Tuttuk biz de bunları kendi çapımızda mümkün olduğu kadar günümüz diliyle işte Yusuf ile Zülahi'ye bunları anlattık ve günümüz şairlerinden de yaşanmış aşk hikayelerini koyduk. Böyle güzel bir kitap çıktı. Bir hoş tarafı şu oldu. Mesela diyelim kitabı açtığımızda Tahir ile Zühre, değil mi? Tahir ile Zühre'nin öyküsünü koyduk buraya. Mümkün olduğunca günümüz diliyle koyduk. Fakat çok uzun tutmamaya çalıştık. İşte 6 sayfa, 4 sayfa, 8 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlamaya çalıştık. Mesela Tahir ile Zühre şiirini açtım, karşıma o çıktı. Mesela Beşir Ayvazoğlu'nun Tahir ile Zühre şiirle ilgili bir kısa şiirini bulmuşuz. Necip Fazıl'dan ve Şeyhi'den alıntılar. Ve işin daha güzel tarafı bu her öykünün sonunda 150'ye yakın günümüz şairlerinin şiirlerinden alıntılar yaptık. Yani mesela bakıyorum kim varmış burada? Emine Kasap Karakoç demiş bunun devamında. İşte efendim Ahmet Muhit Duranaz, Ömer Faruk Arlı, mesela Bağdatlı Rumi gibi çok uzun şiirlerini almadık. O öykülere uygun mümkün olarak günümüz şairlerinin gençlikte bunu da bilmiyor. Şiirlerine küçük alıntılar yaptık. Biraz da şunun için yaptık bunu da. Bir gün dersteyim. Derste bu şiirden bahsedildi. Bir de şiir atölyesinde hem de akademik bir üniversitede akademik çalışma yaptığınız bir yerde. Bazı şairlerden bahsettim. Dedim ki işte aldım elime. Arkadaşlar Abdülvahap Akbaş'ı bilen var mı? Kimse el kaldırmadı. Peki günümüzde mesela Ali Kamet'ini bilen var mı? İşte Arif Ay var mı dedim. Bir kişi dedi. Atal Behramoğlu 3 kişi el kaldırdı. Bak 33'lük sınıftan. İşte arkadaşlar Müşteri Karakaya'yı bilen var mı? Hani rastgele bakıyorum, söylüyorum. İbrahim Eryiğit'i bilen var mı? Yok. İşte Vedat Güneş'i bilen var mı? Yok. Şeyh Galip'i bilen var mı? Yok. Şakir Kurtulmuş'u bilen var mı? Yok. Ki bunlar günümüz şairleri. Bakıyorsun işte efendim işte Semiha Kavı bilen var mı? Yok. İşte Sırrı Ereç, Sıtkı Cani'yi bilen var mı? Yok. Bunlar günümüzde iyi şairler aslında. Ve şiir atölyesinde dedi ki madem böyle Hoşça Bak Aşkına kitabını yazıyoruz. Günümüz şairlerinden de böyle kısa kısa genelde sosyal medya hesaplarından aldık onları biz. Böyle kısa kısa bir iki satırlık ya da böyle kısa şiirlerini aldık. Böyle bir paylaşım yaptık. Ortaya keyifli tadından böyle okunacak güzel bir kitap çıktı.
Her bir şiirini aldığınız şair de bundan dolayı çok memnun olmuştur mutlaka.
Şimdi, bir de işin ilginç tarafı şu oldu. Biz arkadaşlara haber vermeden aldık. normalde bu telif doğurur da hepsi bildiğimiz arkadaşımız olduğu için ama çok hoşlarına gitti. Türkiye'nin değişik bölgelerini arayanlar oldu. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yani en azından bir kitapta şiirimizin olması, işte insanlara ulaşması noktasında zaten amacımız da şuydu. Diyelim Memuzini okudu. Memuzini okuduktan sonra Memuzini öncesinde ve sonrasında mesela Atol Behramoğlu'na bir şiir koymuşuz. İskender Paradan bir şiir baş kısmında. Sonuna doğru baktığımızda ise günümüz şairlerini bu biraz uzun tuttu istersiniz. Mesela Mehmet Ragıp Kağcı TRT'nin duayenlerinden de. Mesela Mehmet Ragıp Kağcı'nın bir şiirini koymuşuz. Akif Yeşil'in bir şiirini. İnsanlar gençler merak etsin. Kim bu Akif Yeşil? Kim işte
aşk
efendim?
Aşk için neler yazmış?
Tabii ki mesela Ragıp Kağcı kim? Beşir Ayvazoğlu'nu koyduk. Yani bununla gitsin araştırsın. Biraz da zihinlerinde güzel bir şey olursun istedik.
Ne iyi ettiniz. Evet. Emeğinize sağlık. Biz de şimdi çok merak ettik. Siz öyle güzel güzel anlattınız ki o hani aşka dair acaba neler söylenmiş, neler yaşanmış. Bilmiyorum dinleyicilerimize bu son hani daha ilgilerini çekeceğini umduğum için Aşık Veysel'le Esma'dan, Neşet'le Leyla'dan biraz bahsedebilir miyiz?
Şimdi bu kitapta özellikle biz bunu yapmaya çalıştık. İşte Yusuf ile Züleyha'yı çoğu kişi duyar ama okumamıştır. Ferhat ile Şirin okumamıştır. Ama Aşık Veysel ile Esma'yı ben ilk duyduğumda bir an durakladım. Dedim ki nasıl yani?
Böyle bir aşk var mı?
Böyle bir aşk var mı? Hani bizde şöyle bir şey vardır. Aşklar hep naylonlaştı derler ya. Halbuki burada Aşık Veysel'in hikayesinde şöyle Esma'yı seviyor, Esma'yı evli, Esma'ya aşık, çocukların anısı yani çok ilginçtir ve daha sonrasında Esma gönlünü başka birine kaptırıyor. Okudum ben nasıl ya, bir durakladım bir an. Ve daha sonra Esma, bunu özetliyorum. Devamı burada kitabın içerisinde, Hoşça Bak Aşkına kitabında. orada için. Ondan sonra terk etmeye karar veriyor, sevgilisiyle terk ediyor ve gidiyor yolda. Giderken ayağına bir şey takılıyor. Ayakkabının içerisinde bir şey vuruyor. Ayağın içerisinde. Merak ediyor, ayakkabısını çıkartıyor. İçinde taş mı doldu, bir şey mi oldu? Çıkaracak, bir bakıyor ki bir beze sarılmış para var. Sen diyor dış dünyayı bilmezsin. İhtiyacın olur. Ola ki darda kalırsan diyor. Sevdiğim Esma'm sana lazım olur bu diyor. Bunu ilk duyduğumda yani böyle bir şey olabilir mi? Gerçekten bu aşk hikayelerini dinledikten sonra, bu aşk hikayelerini okuduktan sonra baktık ki aslında aşk bizim bildiğimiz gibi değilmiş. Aşkmış, hani diyor yaratılışın gayesi aşktır derler. Gerçekten yaratılışın gayesi aşkmış. Aşkın tanımı, anlamı başka bir şeymiş. Aşk senim diyebilmekmiş. Biz bu zaten kitabın başkısına da öyle bir şey koyduk, bir hikaye koyduk. Kim o diyor? Senim diyorsa işte o zaman aşksın diyoruz. Aşk başka bir şey. Ve yine mümkün olduğu kadar işte günümüzdeki şairlerin şiirlerinden derleme yaparak hem geçmiş aşkları hem günümüz aşklarını ama hepsi yaşanmış aşklar, afaki aşklar değil. Bunun içerisinde bir iki tane de küçük böyle çiçekle suyun hikayesi var. Bu biraz daha atıf olsun diye, bilinçaltı hikayenin olmasına. Gerçek aşk diye bir hikaye var. Aşk denen şey nedir diye bir hikaye var. Bunlar da biraz da yazılmış, yaşanmış hikayeleri de esinlenmiş aşk hikayeleri oldu. Bilinç keyifli altına, bir şey çıktı.
Bilinçaltına atıf nasıl yapılıyor bu hikayelerde?
Şimdi şöyle efendim, eğitimde, kişisel gelişimle ilgilendiğim için asıl benim uzmanlık alanım kişisel gelişim alanı ve edebiyatta zevkine, keyifle yaptığımız bir alan. Şimdi biz bilgi verirken direkt olarak bilinç düzeyinde veriyoruz. Halbuki asıl öğrenme bilinç altına gerçekleşir. Ve bizim öğrenme kalıplarımızın tamamı kalıplar ilk 11 yaşta, %90 11 yaşta gerçekleşir. 11 yaşta gerçekleşen kalıplar üzerine bilinç altına kaydederiz. Yani bilinçaltı bilgiyi alan, işleyen, saklayan, gerektiğinde kullanan yer. Bilinç ise buzdağının görünen yüzü, %10'luk ya da %1'lik kısımdır. Bilinçaltı asıl hal, hareket, tavır, davranışlarımızı sergileyen kısım ve bilinçaltını en çok etkileyen süreç ise bilinç dışı süreçler. Şimdi bunu ilk duyduğumda nasıl bilinçaltı, bilinç dışı, bilinç dışı süreç? Bilinç dışı süreçler dışarıdan gelen, biz farkında olmadan bilinçaltımıza giren bilgiler. Algı yönetimi diyoruz ya biz. Hani insanın kedinin fareyle oynadığı gibi insanla oynuyorlar. Bilinçaltıyla oynuyorlar. Algıyla oynuyorlar. Ve bunu zaten bizim klasik edebiyatımızda, atalarımızın, dedelerimizin edebiyatında bunlar kullanılmış. Kur'an'ın dilinde var. Mesela Kur'an'da ne var? Yusuf ile Züleyha aşk hikayesi anlatılıyor değil mi? Ya bir kutsal kitap aşk hikayesi olur mu normalde? var. Halbuki orada bilinçaltına şunu söylüyor. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla mantığıyla. Hikayeler mesela Mevlana'ya bakın. Mevlana'ya baktığınızda işte Fihi Mafi'ye bak, Mesnevi'ye bak, Beydeba'ya bak, işte efendim Şirazlı Sadi'ye bak, Bediüzzaman'a bak, yine günü yani geçmişteki bütün edebiyat yazımlarına baktığınızda hep şunu görürsünüz. Bir olay anlatacağı zaman hikayeyle anlatır ve şiirle anlatır. Biz Mevlana deyince aklımıza ne geliyor? Menkıbeleri ve şiirler geliyor değil mi?
Evet.
Halbuki Beydeba'yı, pardon özür dilerim, Mesnevi'yi ve Fihi Mafi'yi okuduğunuzda sadece beyitler değil ki, onun kendi bir harmonisi vardır. Ve bir bilgiyi anlatırken hikayeler kullanmıştır, şiirler kullanmıştır ve hikayelerin güzelliği şudur, bir hikayeyi anlatırken bilinçaltına mesaj verir. İşte biz Hoşça Bak Kendine ve Hoşça Bak Aşkına kitabını hazırlarken bunu göz önünde bulundurduk. Zaten ilk Hoşça Bak Kendine kitabını Sayın Vedat Güneş'te hazırlarken şöyle dedik biz, toplumda söz söyleme hitabet eğitimi, adı üstünde belagat, retorik dediğimiz eğitim, toplumda söz söyleme eğitimini verirken insanların kullanabileceği küçük hikayeler olsun. Burada hikayeler var. Hepsi yaşanmış değil Hoşça Bak Kendine de.
Bir örnek verebilir misiniz?
Mesela diyor ki, efendim, ön yargı ile ilgili bir hikaye. Hı hı. Ön yargıda bir bilge padişah meclisine oturmuş. Orada soruyorlar, efendim diyorlar, siz en çok kimi seversiniz? Bilge padişah hiç düşünmüyor, terzimi severim diyor. Efendim olur mu diyor, zevcileriniz var, çocuklarınız var, veziriniz var, sarayınız var, hizmetçileriniz var, bir sürü insan var. Siz diyor terzinizi mi seviyorsunuz diyor. Evet diyor, terzimi seviyorum. Çünkü diyor insanlardan kimle karşılaşsam diyor benimle ilgili zihinlerinde bir şablon oluşturmuşlardır. Her gördüklerinde beni o şablonla ölçüp biçerler. Ama terzim öyle mi? Terzim her defasında benim bütün ölçümü baştan sona alır diyor. Şablon yoktur. Mesela bu bir hikaye.
Evet.
Mesela bu padişahla taş hikayesi var. Yolun üstündeki taş hikayesi var. Bunun gibi o kadar çok hikayemiz var ki. Dolayısıyla buradaki amacımız insanlara bir bilgiyi aktarırken o bilgi hikayeyle anlatarak bilinçaltına bilgi vermek. Mesela yine meşhur bir hikaye var. Gerçek kör. Biz bakar körüz, farkında değiliz. Bilgi alıyoruz ama kim için alıyoruz? Şimdi adamın biri, bunu bir rivayete göre bilge birisi. Adamın biri bir gece elinde fener, omuzunda kovayla kör bedalı adamla karşılaşıyor. Adam kör. Ve gecenin bir yarısında kör adam elindeki fenerle gece ilerliyor. Adam diyor ki, ya diyor beyefendi, sen zaten kör değil misin? Evet körüm diyor. E neden elinde fener taşıyorsun o zaman? Bunu kendim için taşımıyorum ki diyor. Gören insanlar için taşıyorum ben diyor. Onlar gerçek kördür diyor. Mesele gözün görmesi değil, gönül gözünün kör olması diyor. Tabii biz burada peşinden işte kendi şiirimizde Eşrefol Rumi'den, Nesimi'den bir şiirin başına, öykünün başına bir şiir koymuşuz. Günümüzde işte alınacak dersleri koymuşuz. Bu Hoşça Bak Kendine de bu var. Ama Hoşça Bak Aşkına da ise aşk hikayelerini, hikayeleri anlattık ve peşinden şiirle onu desteklemeye çalıştık.
Peki gerçekten kendimize hoşça bakabiliyor muyuz? Bunu başarabiliyor muyuz? Ya da aşka hoşça bakmayı başarabiliyor muyuz? Ne dersiniz?
Zaten şöyle, biraz önce bahsettiğim Şeyh Galip'in sendedir sevgi sırlarının mahzeni sende. Sendedir yiğitlik nurlarının madeni sende diyor. Hoşça bak kendine ki kainatın özüsün sen, bütün yaratıkların göz bebeği olan insansın sen diyor. Zaten evren, kainat insan için yaratılmadı mı? Biz böyle biliyoruz. Evren benim için yaratılmadı mı? Ve ben bütün insanlığın özü değil miyim? Ne ararsan sendedir diyor ya Hacı Bektaşi Veli. Özü insanın insanlıktır. Adem olmakla Adem olmak arasında bir çizgidir. Adem insan, Adem yokluktur. Eğer Adem olma vasfını yitirsek yok olmaya mahkumuz. Ama Adem olabilirsek, onun mücadelesini verebilsek en zor şeydir zaten bu mücadele. Biz de diyoruz ki hoşça bak kendine ve özüne dön, aşkına iyi bak. Sen aşkına baktığında her şey bulursun. Bazen diyor hocam diyor, aşk ama diyor hangi aşk? Beşeri aşk mı, ilahi aşk mı? Vallahi onu bunu bilme. Ben oraya kadar okumadım diyorum. Aşk diyorum ben. Rab, biz önce Leyla diyelim de Mevla'ya kavuştururuz ister. İnşallah Mevla diyoruz. Tabii onu sorgulamam. O ayrı bir şey. Yani beşeri aşk mı, ilahi aşk mı değil. Aşk öyle ya da böyle insanın özüdür. Yaratılışının temel gayesidir. İnsanın hamurunda olandır. Dolayısıyla biz önce aşk deyince kendi özümüze bakabilirsek, sonra sevdiğimiz insanlara güzel bakabilirsek, hayat gerçekten daha güzel bir anlam bulmaya başlayacaktı diye böyle bir küçük derkenara oldu. Hoş bir kitap çıktı. İnşallah biz de bu konuda hoş bir seda bırakabilirsek ne mutlu bize diyoruz. Hani
bize yine paylaşacağınız bir şiir ya da bir not var mıdır bu yazdığımız öyküler, yazılan öykülerle ilgili?
Aş deyince tabii akan su duruluyor. İnsan aklı gidiyor zaten. Eskiler der ya, bir adam kendinden geçtiyse aşık adam.
İşte Leyla derler.
Leyla derler. Leyla olmuş yani, derler. Leyla de Mecnun gerçi geziyor da. Evet. Leyla gitmiş evlenmiş ama bir de.
Üstüne.
Tabii ki. Diyor ya. Aslında da işin tabii ki hikayenin güzel tarafı bu. Evet. Diyor ya işte Leyla buyur Leyla diyorlar. Hikayede geçiyor bu. Leyla geliyor, ben Leyla'yım diyor. Bir bakıyor. Ben de Leyla demedim ki Mevla dedim diyor. İşte Leyla Mevla'ya götürür mü bilemiyoruz. Tabii aşktır bu. Bilemezsin onu. Yine bir bu Leyla ile Mecnun'un çok farklı versiyonları var. Leyla bir rivayete göre kara, kuru, tabi o da Allah'ın kulu da, kara, kuru böyle çok da güzel olmayan, fizik güzelliği olmayan birisi. Diyorlar ya Leyla bu mu diyorlar. Mecnun diyor ya, bir de onu benim gözümle gör. İşte evet. Biz de istiyoruz ki özümüze, kendi gözümüzle bakabilir miyiz? Tabi yine Cemal Safi rahmetlik aşk şiir deyince hep o aklımıza geliyor. Diyor ya şiirinin birinde, var mı beni içinizde tanıyan, yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Böyle güzel anlatıyor daha sonra. Kimsesizim, hasmım da yok, hısmım da. Görünmezim, cismim de yok, resmim de. Dil üzmezim, tek hece var ismim de. Barınağım, gönül denen yer benim. Benim adım aşk. Diyor. İşte dolayısıyla biz de böyle hoş bir kitap oluşturmaya çalıştık. Yükseliş Yayınları'ndan Vedat Güneş'le beraber Hoşça Bak Aşkına ile ilgili yaptık. Bundan sonra ne olur bilmiyoruz. Şu anda yine beraber çalışmalar yapıyoruz Vedat Güneş'te. Hitabet toplumunda söz söyleme var. Fakat bir şey daha oluştu. Geçen bunun lansmanında konuştuk. Hoşça Bak S kesme işareti öz. Hoşça Bak sözüne, özüne ne diyorsan. Hoşça Bak herhalde üçüncüsü olacak gibi. Durum onu gösteriyor bakalım.
Diğer kitaplarınızdan da bahsedelim mi dinleyicilerimize?
Şimdi şöyle efendim, bizim tabii bu şiir deyince, öykü deyince akan su duruluyor. Çünkü insan ruhunu harmanlayan güzel taraf bu. Saatlerce konuşacağımız hoş duygular olduğu için. Tabii şiir nereden çıktı, şiir öykü terapi? Şairim diyemiyorum. Burada biraz önce ismini zikrettiğimiz şair, yine TRT'den emekli Ragıp Karcı üstadımız var. O der ki ben şair değilim, şiir işçisiyim derdi. Biz şiir işçisiyiz diyorum. Yıllardır, belki işte 30 küsür yıldır şiirlerimiz dönem dönem yayınlanıyor. İlk şiir kitabı Sessiz ve Sensiz şiir kitabımız vardı. Onu yayınladık. Daha sonra Eylül Kefaretleri sırf Eylül'e ilginç bir şiir oldu. Yaprak yaprak her güne, her Eylül gününe bir şiir oldu. Daha sonra bir Buz ve Lodos diye bir kitabımız var, şiir kitabı. O şu anda burada yok. O Buz Lodos'ta da biraz daha dünyadaki insan ve inanç katliamlarına yönelik olarak bir kitap oldu. Güzel, keyifli oldu. Orada da tamamen günümüzdeki sorunları, insan sorunlarını anlatan, çünkü şiir deyince hep aşk şiir akla gelmemeli. İnsana yapılan zulüm, insana yapılan katliamlar. Dönem dönem yazmıştım, bir baktım bir şiir kitabı çıktı. O da öyle oldu. Yani şair duyarlı hoş bir şey oldu. Yine bir o kitabımız var. Hız Lokma kitabımı dedim 28. baskı yaptı. Şu anda hiçbir noktasını daha değiştirmedim. Çünkü 9 yılda yazıldı o kitap. Bir diğer 3 kitabımız daha var. Öğrenmenin ilkeleri dediğimiz kitap. Öğrenci yol haritası. Öğrenci çalışma rehberi, çalışma stratejileri. Burada da yani bizde özü şu. Bu uzun uzun konuşulacak. Çünkü 250 saatlik verdiğim bir eğitim bu. Öğrenmenin ilkeleri. Öğrenme diyeyim. Özü şu. Hepimiz öğrenci olduk. Herkes bize ne diyor? Oğlum ders çalış, kızım ders çalış, çok çalış, kitap oku, iyi oku, hafızanı geliştir, dikkatini belirle, amacını belirle, çok oku, iyi oku. Ama bir Allah'ın kulu, gel kızım, kitap nasıl okunur, ders nasıl çalışılır, hafıza nasıl geliştirilir, amaç nasıl belirlenir, plan nasıl yapılır, planlar, programlar nasıl dönüştürülür? Gençsin ya, delikanlı, akıllı değil ki zaten. O anki olur ki kavak yerlere biraz önce söylediğimiz kelime ruhuna giriverdi, hadi gel ders çalış. Ders mi çalışacak, ters mi çalışacak, ders mi çalışacak, dert mi çalışacak belli değil. Dolayısıyla bu öğrenme ilkeleri kitaplarında ise öğrenme sistematiği, 16 yılda çıktı o kitaplar. Bir öğrenme sistematiği vermeye çalıştık. Orada kendini tanıma, Çünkü ne yaparsın? Önce kendinle başlıyorsun. Daha sonra beyin özellikleri, peşinden amaç belirleme. Amaç belirledikten sonra amaca giden yolda yapılacak teknik, taktik, bilgi, stratejileri için alan komplike bir program. Yani şey kitap, özü de şu. Kısaca öğrenme öğrenme nedir deyince net bir yanıt veremiyoruz. Buyur kardeşim size öğrenme öğrenme diyebileceğim bir kitap. Şu anda dördüncüsünü hazırlıyorum. O da kendi kendine koçluk kısmı. O da epeyden bir zamandır uğraşıyoruz. Mümkün olduğu kadar işte böyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz kendi halimizde.
Yani şimdi insanlar aslında kendi kendine yetebilir. Hani bazen ihtiyaç duyuyoruz, bir uzmana danışma ihtiyacı duyuyoruz. Sizin kitaplarınız ve sizin gibi işte kişisel gelişim uzmanlarının bize olan telkinlerini, söylediklerini bir şekilde zihnimizde yer ederek onun söyledikleriyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama dediniz ya son kitabım kendi kendine koçluk diye.
Evet.
Demek ki kendimiz de aslında bir şeyleri başarabiliriz tüm bu süreçlerden geçtikten sonra, öyle mi anlamalıyız?
Kesinlikle. Şimdi zaten bizim öğrenme öğrenme eğitimlerde şunu söylüyoruz. Arkadaşlar diyoruz. Allah ne diyor? Ben insana taşıyamayacağı yükü vermedim. Evrende çözümü olmayan hiçbir soru ve sorun gösteremezsiniz. Bak soru ve sorun. Çözümü olmayan hiçbir soru ve sorun yok. Dolayısıyla çözümleri de yine insan kendi üretir. Ha şu da bir gerçek ki. Her insanın tıkanma noktaları vardır. O zaman ne yaparsın? Bir uzmandan destek alırsın. Ki siz en güzelini yapıyorsunuz. İnsanlara en güzel rehberlik yapıyorsunuz. Şu anda dünyanın dört tarafına yayılıyor bu yayınlarınız. Gayet de güzel. Ha, bu arada tabii bu Türkiye'nin Sesi Radyosu'na çıkacağımı duyunca böyle farklı coğrafyalardan, Kosova'dan falan mesajlar aldık.
Ah,
abicam sizi dinleyeceğiz diye.
Ne mutlu. Hepsine selam olsun.
Onlar da böyle size özellikle selamlarını ilettiler. Yani bu amacımız burada tıkandığımızda insanlara bir yol gösterici olmak. Ama özü de şu. Öğrenmiyorum eğitimlerinde şunu söylüyoruz biz. Arkadaşlar tıkandığınız yerde profesyonelden destek almalısınız diyoruz.
Evet. Nasıl hastalandığımızda doktora gidiyoruz. Ruhumuz hastalandığında da, zihnimiz hastalandığında da muhakkak o hastalığın ya da adı hastalık değil belki ama ona çare bulacak bir söz, bir kişi belki bize yardımcı olacaktır. Kesinlikle çekinmesinler. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Karafilik stüdyomuzda olduğunuz için.
Ben
dinleyicilerimize bu kitapları ulaştırdığınız için emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Bu arada kitabın altında şiir ve öykü terapisi diyor sevgili dinleyicilerimiz. Yani bu şiirleri ve öyküleri okuduğunuzda o bilinçaltınızdaki hafif terapiyi hissedeceksiniz diye düşünüyoruz. Sayın Karafilik bir kez daha teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar
diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, hoşça bak aşkına, hoşça bak kendine ve daha nice kitapların yazarı, kişisel gelişim uzmanı Adem Karafilik stüdyo konuğumuzdu. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor, Hayatın Sesleri'nde yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Hayatın Sesleri.